Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin. Cümleten hoş geldiniz. Ben de Ramazan'ınızı tebrik edeyim. Allah hayırlı mübarek etsin. İnşallah bereketli bir Ramazan geçirmeyi hepimize nasip etsin. Evet, geçtiğimiz hafta 19. mektup hazırlıklarına devam etmiştik, hatırlayacaksınız. 3. haftamızdı. Bu bağlamda konuyu kontekstine diyeyim bari, oturtmak için Birkan görsel bir sunum yapmıştı. Çok güzel bir sunumdu. Allah razı olsun. Sonrasında da Yusuf bu sunumun böyle özel bir yerine odaklanıp bir sunum yapmıştı. Uzun, toplamda uzun iki sunum dinlemiştik ve çok keyifli geçmişti benim adıma. Odadaki intibalar da güzeldi diye hatırlıyorum. İkisinden de Allah razı olsun. Bugün inşallah onun Yusuf'un gündeme getirdiği noktaların aslında yani Birkan'ın da gündeme getirdiği noktaların üzerinden gideceğiz ama en son Yusuf'un bıraktığı yerde kalacağız. Orada biraz müzakere yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Buraya odaklanabilmek için de geçen hafta yapılan sunumları şöyle kabaca bir özetlemem gerekiyor ki neye odaklandığımız belli olsun. Neyin üzerinden yürüdüğümüz anlaşılsın diye inşallah. Şimdi hatırlayacaksınız en temel sorulardan bir tanesi hatta birinci olarak başlamamız gereken soru Risalete ihtiyaç var mı? Ya da iki haftadır arkadaşların soruyu birazdan modifiye ettiği haliyle Resul'e kim ihtiyaç duyar sorusunu konuşuyoruz. İlk buluştuğumuz hafta gündeme getirilen çokça sorunun en başında bu geliyordu. Konuyu ontolojik zeminine yani varlık tabanına olmazsa olmaz bir konuma oturtmak için buradan başlamamız gerektiğini düşünmüştük ve sunumlar bununla alakalı olmuştu. Şimdi şöyle hızlıca geçmem gerekirse, öncelikle şunu görüyoruz. İnsan doğumundan itibaren kainatla ilişkiye girmeye başlıyor. Orada birçok şeyler görüyor. Sonra bu ilişki esnasında çeşitli güzellikler, sanatlı şeyler, sanatlı varlıklar ve eserler ile muhatap oluyor. Bu muhatabiyeti esnasında bedenini, organlarını, tüm duyu organlarını, aklını, ruhunu ve sair birçok şeyini, birçok özelliğini kullanıyor. Ve kendi varlığının, kendi benliğinin sınırları içerisinde böyle bir iletişime, etkileşime geçiyor kainatla. Ve bu ilişkiler sürecinde duyguları daima bu ilişkilere çeşitli tepkiler veriyor. Lezzet arıyor, üzülüyor, seviniyor, endişe duyuyor. Hayatı seviyor, varlığı seviyor. Sonra bazen kötülükleri, adaletsizlikleri kızıyor vesaire. Bu ilişki içine giren insanlar iki topluluğa ayrılıyor. Farkındaysanız insanlar ikiye ayrılıyor. Öyle müminler, kafirler falan değil. İnsani yanını kullananlar, kullanmayanlar diye ayrılıyor. Şu an sunumları özetliyorum. Sunumda gündeme getirilen noktaları özetliyorum. Yani insaniyetini kullanıp insaniyetini kullanmayanlar olarak. Birinci topluluğu geçen hafta Yusuf bize şöyle tarif etti. Kendi aldığı ders üzerinden, kendi anladığı çerçeve üzerinden. Birinci topluluk kendini tanımıştır. Sonra aklı bozulmamıştır. İşte aklı başındadır. Kalbi yerindedir dedi. Sonra ikinci topluluk ise aklı bozulmuş, kalbi sönmüş ve nihayetinde de en sonucu olarak kendini tanımamıştır diye içeri giren insan yani evrene, kainata giren insanların bu şekilde ikiye ayrıldığını düşündüğünü söyledi. Böyle anladığını, çalıştığı metinlerden böyle anladığını bize anlattı. İkinci topluluk zaten bu yolculuğa devam edemedi. Çünkü onlar soru sormadılar, güzelliklere göz kapadılar. Sonra sarhoş bir şekilde misafirleri, diğer insanları rahatsız ettiler. O yüzden ikinci topluluk üzerinden değil de birinci topluluk üzerinden devam etti. Bu çerçeve. Etrafında gördüğü bu olağanüstü haller neticesinde ilk gruba giren insanlar bazı sorular sormaya başladı. Öncelikli olarak bedeni ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sorular sordular. Mesela ben şu an kârımı nasıl arttırırım? Nasıl daha çok lezzet alabilirim? Evrene dair duyu ya da gözlem bilgimi nasıl genişletebilirim? Vesaire gibi. Bunu ben kendini kainatta kaybetme aşaması ya da hayvaniyet ya da beşeriyette kalma aşaması olarak adlandırdım kendi kendime. İkinci soru tipi de bu etrafımda gördüğüm acayip şeyler de ne ki? Bunları kim yapıyor? Mesela muz neden varlığa çıkıyor? Muzun kaynağı nedir? Ya da şu güzel çiçek ne anlama geliyor gibi. Bu tarz sorular soruyordu. Ben buna da anlam arayışı ismini taktım kendim çalışırken. Bu sorulara cevap ararken varlığın ortaya çıkmasını sağlayan kaynağı varlık aleminin içinde bulamayacağını anlar insan. Ki buna la ilahe aşaması diyorum. Bunların hepsini inşallah zaten uzun zamandır Hamim derslerinde çeşitli vesilelerle bu aşamalar konuşuluyor. Ve bunlara dair bir takım ulaştığımız sonuçlar var. Yok değil yani sıfırdan başlıyor değiliz. Sadece bu aşama aşama adım adım nasıl seyrettiğini bu yolculuğun tarif etmek için bunları madde madde sıralamaya çalışıyorum. Beşinci aşama buydu. Yani soruları yani bu etrafımda olanlar neden oluyor? Acayip acayip şeyler oluyor. Olağanüstü haller görüyorum. Bu hallerin sebebi nedir? Bunların varlığa gelmesini, ortaya çıkmasını sağlayan kaynak nedir? Diye sorduğunda bu alemde bu varlığın kaynağını bulamayacağını anlama aşamasına gelir insan diye tarif ettiler. Buna la ilahe aşaması diyorum ben. La ilahe diyen bir insan eğer varlığın kaynağı evrenin içinde değilse o zaman nedir? Diye sorar. Yani tüm bu var olanların yapıcısı kimdir? Ve etrafına bakınmaya başlar. Bu sorusuna cevap teklifiyle gelen bazı paradigmalar, bazı teklifler duyar. Bunlar işte şöyle olabilir mesela. Tüm bu gördüğümüz sonuçları var eden sebeplerdir. Benim bulduğum birincisi bu. İkincisi, her şey kendi kendine oluverir. Üçüncüsü, evren kendi kendini yapıyor. Dördüncüsü de varlık cinsinden olmayan zorunlu bir kaynak var ki tüm bu evreni o yapar. Bunları da hızlı hızlı geçiyorum hiç içine girmeden sadece tarif etmek için. İnsan hala kendi aklıyla, gözlemiyle, kainatta yaptığı düşünme faaliyetleriyle, kainatı incelemesiyle bu dört tekliftin ilk üçünün aslında karşılığı olmadığı sonucuna ulaşabilir. Ve dördüncü teklif olarak öyle bir varlık, öyle bir mutlak, zorunlu kaynak var ki tüm bu evreni o yapar, sonucuna ulaşabilir diye anladım ben sunumlardan. Sonra yedinci aşamada aklın zorunlu bir sonucu olarak tüm bu var olanların kaynağı evrenin dışında bir kaynak olmalıdır sonucuna ulaşır ki işte buna da illallah aşaması diyorum. Az önceki aşamayı sadece daha böyle billur bir şekilde ifade etmeye çalıştım bu yedinci aşamayla. Ama sekizinci aşamada ulaştığı bu sonuç güzeldir fakat yeterli gelmez. Bu sonuç başka soruları beraberinde getirir. Bu bağlamda bir sürü soru sorar. Evren cinsinden olmayan bu kaynak her kimse tüm bu olağanüstülükleri yaparak neyi hedefliyor der mesela. Ne yapmaya çalışıyor der. Niye oluyor bu bütün bu olaylar? Ne anlama geliyor? Ben kimim? Bu dünyada ne işim var? Niye buradayım? Benim sonum ne olacak gibi bazı sorular sorar. Yani ilk ulaştığı bu kainatın kainat cinsinden olmayan mutlak bir kaynağı olmalı sonucu bir sürü soruyu beraberinde getirir. Ancak bu insani yönünün sorduğu bu sorulara akıl ve kainat kendi sınırları içinde ikna edici cevaplar veremez. Her ikna edici cevabı yakalayamadığında, her bu cevap eksikliğinde de duyguları, rahatsızlığını belli eder. İnsana bir türlü rahat vermez. Kendisini tatmin edecek bir cevaba ulaşması için insanı sürekli tahrik ve rahatsız eder. Sonra ben tabii kendim çalışırken gerçekten kainat bunlara cevap veremiyor. Niye veremiyor diye bir alt aşamaya geçtim. İşte geçtiğimiz bir önceki derste de bu biraz konuşulmuştu. Ama daha sonra buna inşallah geleceğiz. Ya da akıl neden cevap veremez? Buna verebilir diyenler oluyor. Bunları konuşacağız. Son olarak 10. maddede de bu söyleyeceğimi önce bir hatırlatma yapayım. Vahyi tanıdıktan sonra ulaşabileceğimiz akli bir sonuç diye gördüm ben. Bunu hatırlatarak gireyim inşallah. 10. sıralamada, 10. sırada da Bu sorular akıl ve evrenin konuşmasıyla cevapsız kalınca iki ihtimal ortaya çıkar. Ya tüm bu sorular cevapsız kalacak ya da bu soruların cevaplarını evren dışında evreni var eden o kaynak her kim ise onun açıklaması gerekir. Diye ikiye ayırdım buradaki ihtimali. Ve son olarak 11. maddede de şu ana kadar 11 madde halinde tarif ettim geldiğimiz noktayı. Tabii geldiğimiz derken bunları ayrıntılı çalıştığımız için söylemiyorum. Sadece sunumun genel hatlarıyla nerede durduğunu tarif etmek için. 11. maddede de tüm bu düşünceler içindeyken bu insan gördüğü olağanüstülüklerin gerçek kaynağından doğrudan bilgi aldığını söyleyen hem de tüm bu sorularına cevap veren birisinin ortaya çıktığını duyar. Yani böyle bir bu sorulara birisinin cevap vermesi gerekir sonucuna kendi aklen doğrudan ulaşabilir değil de bu sorular içinde kıvranırken yani ben bu soruları nasıl anlayacağım? Ben hakikaten ne yapıyorum burada? Ne işim var? Neden buradayım? Maksadım ne? Ya da etrafımda olanlar niye oluyor? Bir sebebi var mı? Gibi bir takım tırnak içinde metafizik soruları sorarken bu sorulara doğrudan cevap verme iddiasıyla ortaya çıkan ve tüm bu evreni yaratan kaynaktan doğrudan bilgi aldığını söyleyen birisinin ortaya çıktığını duyar ve hemen ona koşup neler dediğini anlamaya çalışır ve verdiği cevapların tatmin edici olup olmadığını kendince ölçer. Şu ana kadar buraya geldi benim zihnimde konu. Devamında tabii ihtiyaç duyulan bu kişi kim? Yani o Resul diye tarif ettikleri kim olabilir? Nasıl bir tarifi vardır? Üçüncü aşamada da Resul neyi talim eder diye aşamalara geçeceğiz. Oraların da özetini kendimce madde madde yapmadım. Ama buraya kadar önce bu özeti verdikten sonra şimdi konuyu şuraya odaklamak istiyorum inşallah. Şimdi insan kainatla ilişkiye girmeye başladı. Etrafında güzellik ve sanatları gördü. Eserlerle muhatap oldu. Bunları gündeme getirildi geçen hafta. Önce şunu sorayım. Yani bu aşamalarda herhangi bir problem var mı? Yani insan kainatla ilişkiye girmeye başlar ifadesinde sizin tam olmadı, oturtamadım, anlamadım dediğiniz bir şey var mı? Ya da aslında kainatla ilişkiye girmek zorunda değiliz ya da bu ne demek ki? Herhangi bir soru olabilir buna dair. Ve ikincisini de gündeme getireyim. Çünkü sonra üçe geçeceğim ben. Bunların bu noktalarda ortak sayfada durduğumuzu, bir uzlaşı içinde olduğumuzu önce belirlememiz gerekiyor devam edebilmek için. Birinci madde buydu. Soruyorum şu anda. El kaldırabilirsiniz. İkinci madde de şu. İnsan bu ilişki içinde güzellik, sanat görür. Güzellik ve sanat görür. Ve bunlarla kendi sınırları içerisinde ilişkiye girdiğinde duyguları o ilişkiye tepkiler verir. Bu aşamalarda problem var mı? Çünkü bu aşamalarda problem kalırsa, burada Resul'e iman diye bir konunun temellerini anlamaya çalışıyoruz. Eğer bu aşamalarda problem olursa, buralarda aynı sayfada duramazsak, devamında konuşacağımız konuların anlamı kalmayacak. Yani basamak atlamış olacağız. O yüzden sağlam gitmemiş olacak. O yüzden soruyorum. Ya bunlar çok öyle tartışmalı konular olmadığı için bir soru geleceğini de pek düşünmüyorum ama yine de merak ediyorum. Hakikaten belki benim göremediğim bir şeyler olabilir diye. Burada böyle bir takım kabuller yapıyor muyuz? Bir takım mantık atlamaları, zıplamaları yapıyor muyuz? Ne denir ona? Yani varsayımlarla düşünüyor muyuz diye ben açıkçası eğer bir şey varsa görmek isterim. Ama el gelmiyor. Yorumlar da kapalı. Ama eli bekleyeyim mi? Ne dersiniz? Var mı soru? Evet, herhalde şu an el görmüyorum ama olursa kaldırabilirsiniz. Geçen hafta ikinci sunumda bu üçüncü maddeden devam ettik. Ben şimdi oraya girip orada size sözü bırakacağım inşallah. Üçüncü madde şuydu. Kainatla bu şekilde kendi sınırlarıyla ilişki içine giren insanlar iki topluluğa ayrılır. Bunlardan birinci topluluk kendini tanımış, aklı başında, kalbi yerinde. Bu özelliklerle tarif etti sunumu yapan arkadaşımız. Ve yani öyle bir yere yerleştirdi ki bu kavramları kendi aldığı dersle, kendi ulaştığı sonuçlarla adeta şöyle bir şey demiş oldu. Kendini tanıyan Resul'e ihtiyaç duyar. Ama tabii burada geçen hafta çok içine giremedik. O yüzden burada durmak istiyorum. Burada size sözü bırakmak istiyorum. Kendini tanımış ne demek? Ne anlıyorsunuz bu ifadede? Yani benim içinde yetiştiğim kültürde çeşitli vecizelerle, çeşitli böyle sözlerle kültürün içine girmiş bir kavram bu. Kendini tanımak kavramı. Hepinizin de aklına geliyordur şu anda. Paylaşmıyorum ama kendini tanımak diye işte kendini tanıyanın Rabbi ile ilişkisi üzerinden ya da ilim ve kendini tanıma ilişkisi üzerinden çeşitli sözleri hatırlıyorum ben. Buna rağmen genelde biraz geçiştirilebiliyor gibi geldi bu kavram bana. Tam böyle ne dediği anlaşılmıyor gibi hissettim. Ama bir taraftan yoğun bir içeriği de var gibi de geliyor. Bu hafta bilhassa üzerine düşünürken ya dedim ne kadar aslında derinlikli bir kavram imiş bu meğerse. Böyle böyle ömür boyu üzerinde sanki durup düşünsek farklı vesilelerle tüketemeyeceğimiz, bitiremeyeceğimiz bir kavram gibi geliyor. O yüzden biraz altına işlemek istiyorum. Yani ne anlıyorsunuz bu kavramdan? Ne diyor sizce? Kendini tanıma kavramı. Mesela kendini tanıma deyince bu odadaki herkese teker teker sorayım. Siz kendinizi tanıyor musunuz? Eğer cevabınız evetse nasıl tanıyorsunuz? Yani ne canlanıyor zihninizde? Mesela kendini tanımak ismini bilen mi demek? Ya yani ben kendi ismimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Benim ismim Yakup. Ya da ne bileyim ben şu aileden doğdum, şu sülaledenim, şu ırka sahibim, şu ırka mensubum. Ya da şu topluluğun içinde büyüdüm, şurada şu hastanede doğdum. Geçmişim şurada geçti, şu okula gittim. Bunlar mı demek? Ya da biraz daha hadi derine gidelim. Neleri sevdiğini bilmek mi demek mesela? Ya da kimleri beğendiğini bilmek mi demek? Hobilerini mesela böyle bir çırpıda sıralayabilmek mi demek? Takım tutmak, hangi takım tuttuğunu bilmek, ne bileyim, hangi filmi mesela bilim kurgu filmi izlemeyi sevdiğini farkında olmak mı demek? Ne demek yani? Ne aklınıza geliyor bu kendini bilmek kavramından? İnşallah bu hafta bütünüyle bu kavram üzerine odaklanmamız gerekiyor diye ben düşünüyorum. Size tamamen sözü size bırakıyorum. Ne düşünüyorsunuz? Az önce bir el vardı. Ben konuşunca Muhammed Seyit indirdi elini. Niye indirdin Muhammed Seyit? Buyur, söz sende.
Teşekkür ederim Yakup. Benden önce aslında sen bu konuya tam girmeden önce Birkan'ın eli de kalkmıştı. Onu
Ha öyle mi?
evet
Bakıyorum.
kendisi konuşmak isterse onu da ben şahsen dinlemek isterim.
El kaldırırsa seni kapatır, onu açarız inşallah. Sen buyur abi.
Evet. Abi kendini tanımak diye sorunca benim dünyama gelenleri paylaşmak istiyorum. Sen önce bir giriş yaptın onlardan da istifade ederek. Ben hakikaten kendimi tanımak istiyorum. Fakat kendimi beni buraya koyanın tanıtmasını istiyorum bana. Bana böyle bir şekilde tanımlanmak lazım. İhtiyacım var.
Müsaadenle hemen araya girmek istiyorum. Yani çok önemli bir noktaya parmak basıyorsun Muhammed Seyit. Ve fakat şu anda sarayın ya da işte dün geçen hafta yapılan sunumdan hareketle insanın bayağı kendine odaklanıp ben nasıl bir şeyim, ben neyim noktasına odaklansak mı diyorum. Ne dersin? Yani oradan yürütsen düşünceni nasıl olur?
Evet abi şu anda belki benim problemlerimden bir tanesi de o. Ben öyle bir şekilde kendimi düşünmekte zorlanıyorum. Yani ben neysem o gibi bir hayal bile hayal etmeye çalışıyorum biraz kendimi. belki bir kalıbın içerisine çok soktuğumdan olabilir. Söylediğin tarzda özgür diyebileceğimiz bana öyle geldi. Düşünemiyorum şu anda. Yani ben hakikaten ilk aklıma gelen şey belki belli bir yaşın tecrübesi sonucunda da böyle bir sonuca varmış da olabilirim. Şu andaki geldiğim nokta beni kendimi tarif etmem, kendimi tanımlamamın belki pratikte bir şeylere bir işe yarayacak tarafları vardır. Fakat hakikaten ilk hemen ulaştığım sonuç şu ki benim çünkü ben dediğim şey yani isteklerim var geleceğe bakıyor işte geçmişim var hesaplaşmaya çalıştığım arzularım var şimdi şu anın içerisinde tatmin olmak istediğim ve gördüğüm bir hadise var işte ölüm var ölüyor değişim var ben değişiyorum kainat değişiyor yani bütün bunların içerisinden bu soruyu sorduğum için bunu bana bu işleri yapan beni bu işlerin ortasına koyan bana beni anlatmalı diye deyiverdim ezber olmasını da istemiyorum ama hakikaten bu bir ihtiyaç olarak kendi dünyamda ortaya çıktı. Onun yansıması olarak bunu ifade edebildim. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Aslında çok güzel bir yerden girdin. Yani bence şey yapmadın. Doğrudan bir atlama yaparak bir yolculuk yapmadın. Birkaç bir şeyi gündeme getirdin. Ben hem odaya da biraz daha böyle affedersiniz. Örnek olabilmesi açısından yani az önce Muhammed Seyit isteklerim, geçmişim var, hesaplaşıyorum falan dedi. Bunlar çok güzel, bunlar çok doğru ve bunları konuşuyoruz çeşitli vesilelerle derslerde. Bence bu insanın kendisine bakarak tanıma yolculuğuna başlamasının örnekleri hakikaten. Ama yani acaba sadece hep buralarda mı kalıyoruz diye ben bu derse biraz hazırlanırken düşündüm. Yani bunlar çok doğru ve önemli, çok temel şeyler. Ama bunları biraz böyle arttıralım. Yani ben bu olağanüstülüğü var eden bir sonuç olmalı sonucuna gelmeden önce kendime bakıp ya ben neyim? Nasıl bir şeyim ben? Böyle bedenim dediğim bir şey var. İşte ne bileyim tırnaklarımı görüyorum. İşte görüyorum diyorum mesela görmek diye bir şey var. Falan diye böyle bayağı sıfırdan kendimi tanımaya çalışsam aklımıza neler gelir? Yani şu an bir kişinin elini görüyorum. Bu şu mu demek? Ya küçüğüm bu sorular çok basit sorular. Bunlar da vakit kaybetmeyelim. Geçelim bu soruyu mu demek? Yoksa şu mu demek? Ya hakikaten bu çok temel bir soru ama biz buna düşünmemiştik mi demek? Yani bir el ne anlama geliyor? Elleri görmek istiyorum. Arkadaşlar 51 kişiyiz odada şu anda. Heh, sayı sıra 2. Bekliyorum. Evet Ali Mermer'den devam edelim.
Şimdi Kur'an'dan bir örnekle gireceğim ki sorunuzun ne kadar temelli olduğunu da böylece bir başka kaynak şu anda konumuz olmadığı halde başka bir kaynağın da gündeme getirdiğini çok kişi soruyor bu soruyu ben neyim neyim diye. Kur'an'da bir ayet var İkra kitabek diye çok meşhur bir ayet. Çok kişi bu ayeti çok müfessir bu ayeti kitabını oku dediği zaman ahirette dünyada yapmış olduğun hayatın geçirmiş olduğun hayatındaki yapılan kayıtlardan ibaret olan kayıtları içeren kitabını oku diye yorumlarken ilginç bir çok ilginç bir alim bir, yani Kur'an'ın uzmanları gerçekten uzman olan bir kişi prensibimiz olduğu için ismi söylemek istemiyorum. Meşhur bir kişi kendini oku diyor. Bu da Risale'deki ey insan sen kendini oku ifadeleriyle de bağdaşıyor. Şimdi önce neden kendimi tanımlamak zorundayım? Kendimi tanımlamadan hiçbir yere gidemeyeceğime inanıyorum. Bu bir. Ama kendimi tanımlamayı da ancak hemen peşin hükümle söyleyeyim de neden bunları söylediğim anlaşılsın. Olumsuzlama şeklinde oluyor. Yani ben bu dünyaya beni bir şey oldu bu dünyada var oldum, var olmuşum haberim bile yok. Bu dünyada belli kurallara tabi olarak devamlı değiştiriliyorum, değişik sahneyle karşılaşıyorum. Yine benim İradem dahilinde bir şey olmuyor. Ben kimim, neyin nesiyim diye sormadan edemiyorum. Bu sorular beni devamlı bir ya benim üzerimde bir tasarruf eden var. Yani bu nedir, tabiat diyorlar, tezadüf diyorlar, yok birisi var bu işleri evirip çeviriyor diyorlar, senin de bir mimarın var diyorlar. Hepsi bunlar bana negatif bir tanımlamayı getiriyoruz. Yakup, moderatör arkadaşımız da, biz önce bir olumsuzlamalar ile, olumsuzluk ile başlıyoruz olaya. Yani bu evren kendi kendine olamaz, bu kainat ve insan kendi kendine olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Bütün bunlar da peki ne olur ya diye sorduğum zaman, ancak olumsuzlamaları benim kendimin varlığının, ne kendimden, kainatla birlikte, ki kainatla irtibat halinde varım, kainatla birlikte ne benden ne de kainattaki, kainatın varlığı, kainatın kendinden olmadığını idrak etmekle başlıyorum. Peki ya neyim demeye? Bu olumsuzlamaya girmeden, negatif bir yaklaşıma girmeden, kötü anlamda negatif değil, kendimin ve kainatın bir başka tasarruf altında bulunduğumu ifade eden delillerini onaylamadan, beni kim var diyorsa o beni bir tanımlasın bakayım demeye geçemiyorum. Onun için aklı yerinde sorusunun, kalbi yerinde, aklı yerinde sorusunu olanın kim olduğunu anlamak için, yani ben gerçeklerimi bir göreyim arkadaş dediğim zaman, yapabileceğim, varabileceğim en son nokta ben ve şu birlikte var olduğumuz kainat, kendiliğimizden olabilecek, kendi kendine böyle rastlantı eseri olarak, rastlantı sonucu olarak var olabilecek bir şey olmadığını anlayanlar diye anlıyorum. Yani aklı başında, kalbi yerinde, duyguları neleri istiyor ben yapmadım, bilmiyorum ki beni bu şekilde yapanın diyor. İşte benden önce söz alan Sait arkadaşımın geldiği aşamaya, böyle bir olumsuzlama sürecinden geçtikten sonra ulaşıyorum. Ondan sonra beni kim yaptıysan şuna çık ortaya da mertçe konuşalım diyorum. Yani neden yaptın ki beni diyorum. Yani ne istiyorsun benden? Niye bana varlık verdin deme aşamasına ondan sonra giriyorum. O zaman zaten kendim, beni yapan bana bir şeyler söylemesi gerekir. O zaman ulaşıyorum. O zaman işte kalbi yerinde, aklı başında, haddini bilen, varlığının gerçekliğini bilen diye özetleyebilirim.
Allah razı olsun. Bence güzel bir giriş oldu. Devam edelim. Ama diğer elleri de merak ediyorum. Neler söylenecek başka? Yani farklı farklı şeyler bekliyorum açıkçası. Bu konuyu biraz çıpalamamız lazım. Aksi takdirde aldığımız cevap da sınırlı oluyor. Yani kendimizi tanımlamamızın ölçüsünde cevaplarımız sınırlı oluyor diye ben görüyorum. Allah razı olsun girişin. Şimdi Seyit'ten devam edelim. Seyit, buyur.
Allah razı olsun. Ben diğer abilerin söylediklerinden kendimce istifade ediyorum. Benzer de olabilir veya bir yan alan da olabilir bu söyleyeceklerim. Aklı başında, kalbi yerindeden şunu da anlayabiliriz diyorum. Yani mesela bir ülkede ihtilal olur. Oradaki asıl görevindeki, makamındaki insan indirilir tahttan. Yerine işte asker geçer. Veya şu an gündemimizde salgın var. Yani benzetme olmasın ama tıp dünyası, doktorlar çok daha haliyle çok daha ön planda, gündemimizde çok daha ön planda, yani diğer planlarımızın daha önüne geçmiş durumda. Bir insanın kendini tanımasıyla da alakalı, o anki şiddetli ama fani bir ihtiyacının baskısı olmadan kendine, öyle bir haldeyken kendine, yani o haldeki kendine bazı sorular sorabilmesi lazım diye düşünüyorum. Yani evlilik öncesindeki bir insanın gündemi biraz farklıdır, örnek veriyorum. Bir insan vardır ki tam bir araba alacaktır. O esnada gündem biraz farklıdır. Bir insan işte açtır, yeme isteği vardır, artık aklı tabiri caizse tam çalışmıyordur, sürekli kafasında o vardır. Dolayısıyla orada aklı başında, kalbi yerinde de o sözcükte haddini aşmamış olmakla beraber aklının başında olması, yani başka duygularının ihtilalle başa geçmemesi gibi de ben düşünmeye başladım. Dolayısıyla insan kendini tanıması ile ilgili soruları sorarken insaniyetine layık duyguların her biri yerli yerine oturduğu bir zamanda veya öyle bir ruh halini hayal ederek sormalı diye düşünüyorum. Şimdilik bunlar aklıma, yani bu aklıma geliyor açıkçası. Allah razı olsun.
Allah razı olsun. Güzel devam ediyoruz. Celal'den devam edelim. Celal buyur.
Evet. Yani ben kimim diye insan sorması aslında şu şekilde gelişiyor diye düşünüyorum. İşte kendisini bu hayatta buluyor. Daha sonra sorgulamaya başlıyor. Ben işte bir amaç olması gerekiyor diye. Bu noktada bana göre ayıklamalar yapılması gerekiyor. Nefi, olumsuzlama dedi Ali abi. Yani bazı ayıklamaların olması gerekiyor gerçekten de. Kısa yoldan çünkü kendim için şeyler elde edebilirim. Amaçlar elde edebilirim. Ki bu da yaygın olarak yapılıyor. Ama tabii hemen kısa yoldan şeylere sarılmadım. Hazır paket halindeki amaçlara, benim için hazırlanmış hedeflere sarılmadan bir sorgulamak gerçekten de gerekiyor. Bu anlamda önce kendimi bir bu varlık aleminde konumlandırmam gerekiyor. Bu anlamda baktığım zaman ben neredeyim bu işte bu varlık aleminde? Öncelikle var etme açısından sıfır noktasındayım. Kendi varlığımı bile, yani bırakalım başka bir şey var etmeyi. Kendi varlığımı bile hiç kontrol edemiyorum. Varlığımın devam etmesine hiçbir şeyim yok, etkim yok. O zaman ben ne işe yarıyorum diye insan soruyor. Baktığım zaman ben buraya şey mi işine geldim? İşte sanki bir şeyler eksikti. Onu tamamlamak için mi geldim diye soruyor. Çünkü bir taraftan insan insanın böyle içsel olarak, yani elinde olmadan kendisini önemli hissetme duygularını da kendisinde buluyor. Yani kendisinin boş bir varlık olmaması gerektiği, önemsiz bir varlık olmaması gerektiği duygusu da güçlü bir şekilde var insanda. Bu bağlamda ben bunu nasıl kullanacağım diye sorduğum zaman, baktığım zaman yani işte bu varlık aleminde işte süre gelen bir düzen var. O düzendeki herhangi bir parça, düzenin bir parçasını ya da herhangi bir kanunu, küçük bir kanunu bile değiştirecek bir şeyim yok yani. Öyle bir gerçekliğim yok. Dolayısıyla ben buraya bir şeyleri değiştirmek için de gelmedim. Yani aslında burada ayıklamalardan bahsediyorum biraz. Bu ayıklamaları yapmazsam başlangıç itibariyle insanlar, her insan bir amaç olması gerekiyor diye soruyor. Bazıları bunu çok fazla, çok ucuza satarak bu şeyi, kendilerindeki bu arayışı, bu anlam arayışını, anlam arayışı, dışarıda bir anlam var gibi gözükmüyor. Dolayısıyla kendi anlamımı kendim yaratırım, kendim oluştururum. Ve bu şekilde dünyayı daha iyi bir yer haline getirmem gerekir. Dünya daha bir yer olması gerekiyor. Şeklinde bir şeyi sapabilirim. Bence bu tür sapmalar, baktığımız zaman bu sapmalar da zaten bu modern zamanlar itibariyle biraz iki kısma ayrılıyor. Bir kısmı işte biz doğayla mücadele etmek için buradayız. Hayatta kalmak, amacımız hayatta kalmak ve doğayla mücadele etmek şeklinde belirtiliyor. Diğer kısmı da biraz daha onun insancıl hali, daha böyle ya o kadar da olmaz artık. Yani bu kadar da hunharca bir şey, yani bu kadar saçma sapan bir hedef de olmaz aslında. biraz aşırı oluyor sanki. O yüzden bizim amacımızı şöyle değiştirelim. Biz işte dünyayı korumak için buradayız. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için, ondan sonra işte etrafımızdaki varlıkları korumak için buradayız şeklinde bana göre çok saçma, çok komik şeyler, hedefler koyuluyor insanların önüne. Ya da insanlar bu hedefleri bir şekilde uzlaşıyorlar bu hedefler üzerinde. Bence bunlar değil yani. Bunların bir elenmesi gerekiyor. Bunları elemeden kendimi tanımaktan bahsedeceğimi sanmıyorum. Ve bunlar elendikten sonra diğer, şimdi şöyle bir çelişki değil de tezat, zıt bir durum var. Ve bunun gerçekten de çözülmesi gerekiyor. Bir açıdan baktığım zaman çok önemsiz bir varlığım, hiçbir işe yaramıyorum, hiçbir şeyim yok. Tamamen mızmızlanacak, problem çıkaracak bir varlık gibi gözüküyorum. Diğer taraftan da baktığım zaman yani olaylar arasında ilişkiler kuruyorum. Mesela olayların görünür olaylar arkasında ne tür motivasyonlar, ne tür bağlantılar olabilir? Bu noktada çıkarımlar yapıyorum. Bu noktada bir şeylerim var gibi gözüküyor. Yani yorum yapabiliyorum. Ama diğer taraftan bu yaptığım yorum yine kendi dünyamda, kendim çalıp kendim oynadığım bir şey mi? Ki öyleyse yine çok saçma oluyor ve de yine değersiz oluyorum. Belki de beni değerli kılabilecek tek bir şey benim yorum yapmamken, onu da eğer şey olursa, yine sadece kendi bağlamımda kalırsa, o da değersiz oluyor. Bu anlamda bence kendini tanıma aşaması sanki bu noktaya kadar gelip bu şeyi artık bu gerilim noktasına gelip bir taraftan çok önemsizim, bir açıdan baktığım zaman hiçbir gereğim yok. Hatta problemli bir varlık gibi görüyorum kendimi. Diğer taraftan da önemli olmak için bir potansiyelim var gibi gözüküyor. Ve bunu nasıl değerlendirmem gerekiyor, bu ne anlama geliyor şeklinde, bu konuda yardıma ihtiyacım var, bir açıklamaya ihtiyacım var şeklinde bir yolculuk diye düşünüyorum. Tabii de daha yani fazla detaylı olabilir.
Allah razı olsun. Yani çok önemli bence konuları gündeme getirdin. Bilhassa iki tanesi benim özellikle dikkatimi çekti. Birincisi, var etme açısından sıfırın vurgusu. Yani bence çok önemli bir vurgu. Biz bunu genelde aciz kavramıyla konuşuyoruz değil mi? Yani var etme noktasındaki mutlak yoksunluk. Ama sanki aciz kavramı gündeme gelince böyle dindar kavramlarla, ya işte aciz diyorsa tamam kesin dindardır bu falan. Ya da bak dine dair bir şey konuşuyoruz şeklinde anlaşılıyor. Ya ben öyle anlıyordum. Uzun zamandır öyle anlıyordum. Aciz deyince tamam işte dini bir şey konuşuyoruz şeklinde düşünüyordum. Ama az önce Celal'in de gündeme getirdiği şekliyle, yani aciz aslında benim ne olduğuma dair en temel tanımlardan birisi değil mi? Yani kendimi tanımak için en fazla dikkatimi çeken, çünkü her yerde gündeme gelen en temel konulardan birisi, ya ben istiyorum bir şeyleri, devam ettirmek istiyorum. Kendimi var etmek, varlığımı devam ettirmek istiyorum. Ya da sevdiklerimi ya da beni sevecekleri var etmek istiyorum. Ama edemiyorum. Buna dair elimde hiçbir şey yok. İkinci vurgusu şuydu, insanın önemli hissetme duygusu dedi. Ya bir taraftan dünyadaki tüm insanlar kendisini çok önemli hissediyor. Ama diğer taraftan da böyle bir etraflarında sürekli onların önemsiz olduğuna dair tekliflerle gelen başka bir düşünce biçimi var. Burada bir uyumsuzluk var. Yani ben önemli olmak istiyorum. Kendimi ben çok önemli görüyorum yani. İçimde o kadar canlı bir şey var ki dışarıdan beni gördükleri gibi değil. Ben bu varlığımı devam ettirmek istiyorum. Ve önemli görülmek istiyorum. Ben böyle bir şeyim. Dediği gibi geldi bana. Ben de bunları düşünmüştüm bu hafta. Allah razı olsun, çok istifade ettim. Ama devam etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani ben hazırlanırken diyordum ki herhalde kendini tanımak deyince 10 tane el kalkar. Bana da bir şeye gerek kalmaz diye düşünüyordum ama şimdi böyle bir acaba bir şeyleri yanlış mı düşündüm diye düşünüyorum bu vesileyle. Yani çok mu zor soru ya da şöyle mi düşünüyorsunuz? Ya şimdi bu soruya cevap vermek için uzun uzun konuşmak lazım. Benim de konuşacağım o kadar şeyim yok. Aklıma bir tane şey geliyor. Onu da şimdi söylesem ne, söylemesem ne falan düşünmeyin. Ne geliyorsa aklınıza bir kelime de olabilir, bir cümle de olabilir paylaşın. Yani burada birbirimize yardımcı olalım. Kendini tanımak deyince zihnimize neler canlanıyor? Ben çok duymak istiyorum açıkçası. Alaaddin senden devam edelim.
Allah razı olsun. Ben de müzakerelerden istifade ederek kendini tanımak noktasında dünyama açılan bir manayı kısaca özet bir şekilde Celal abinin de değindiği noktalara böyle biraz da üzerinden özet şekilde geçmek istiyorum. Akıl ve kalbi yerinde veya akıl yerinde kalbi bozulmamış diyordu herhalde Metin. Ve kendini tanımışa bağlıyordu bunu. Şöyle anlıyorum bu noktayı. Akıl yerinde ve kalbi bozulmamış olmak en başta bu konumun vahiyden önceki bir hal olduğunu, vahiye ulaşmadan önceki insanın içerisinde bulunduğu bir pozisyon olduğunu ve hatta bunu Bakara suresinin başında okuduğumuz o Kur'an müttakiler için rehberdir denilen, yani Kur'an müttaki, Kur'an'a daha ulaşmamış ama müttaki ne demek diye anladığımızda bana bu noktayı çağrıştırdı. Yani kendini tanımak, yani acizlik dediniz demin siz. Akıl bu dünyada varlık, varoluşa, varlığına ve evrendeki varoluşa bir kaynak bulamıyor. Bulmakta aciz, bulamıyor. Bu noktada akılın işlevi bulamıyor. Olumsuzlama demin gündeme geldi. Kalp ise, kalp tarafına baktığımızda ise kalp, Celal abi ona önemsenmek demişti. Çok daha basit bir ifadeyle sonsuza dek yaşamak istiyor duygular. Hep var olmak istiyor. Hep sevdikleriyle birlikte, hep sevgi içerisinde, sevilme ve sevme içerisinde sonsuza dek var olmak istiyor. Böyle bir denklemde buluyor insan kendisini. Kendini tanımayı bu konumda, daha vahiy gelmemiş, daha Resul'le buluşmamış olan bir konumda böyle anladım ben bu ifadeyi. Evrende kendisini ve çevresinde varlık kaynağını bunu bulamıyor. Kendisi de dahil hiçbir şeyde kendisini ve evrendeki herhangi bir şeyi var edecek bir dayanak, kaynak bulamıyor. Bu konuda aciz. Girişten o la ilahe demiştin sen. Bu konuda akıl bir şey bulamıyor. Ama duygular, kalp, duygular hep sonsuzluğu, ebediyeti istiyor. Yok olup çürüp gitmek istemiyor. Bu noktada bulunmayı kendini tanımak olarak anladım. Teşekkürler.
Allah razı olsun. Devam edelim Muhammed Sait.
Evet, bir katkı daha yapmaya çalışacağım. Benim için açıldı soru da daha iyi açılmış oldu. Şöyle bir nokta dünyama geldi. Aslında ben beni tanımlayan bir mesaja muhatap olduğumda kendimi tanımlamaya yöneliyorum. Yoksa benim öyle bir derdim olacağını zannetmiyorum. Yani var edemiyorum, ben hiçbir şeyi var edemiyorum. Bunlar hep arka planda bir mesaj bana dedi ki, sen var edici değilsin, sen gönderildin, ben onun üzerine kendimi tanımlıyorum. Öncelikle bence bunun farkında olunması lazım. Biz kendi kendimize oturup düşünmüyoruz. Bir mesaja muhatap olduğumuz için düşünmeye başlıyoruz varlığımız hakkında. O mesaj bana, sen buraya gönderildin dediği zaman ve seni gönderen bu varlık içinde olan hiçbir şey değil. Varlığın hepsinin göndericisi seni buraya gönderdi gibi dediği zaman ben o zaman başlıyorum kendimi tanımlama çabasına girişiyorum. Etrafımdaki varlığa bakıyorum, anneme bakıyorum. Beni yapan sen misin diyorum. Hayır, hakikaten o değil beni yapan. Bu kendisini yapamaz, beni yapamaz. Etrafımdaki varlıklara bakıyorum. Beni bulunduğum halde yapabilecek hiçbir kabiliyetleri var mı? Bana kullandığım özelliklerin hiçbir tanesini, herhangi bir tanesini verebilecek kabiliyetleri var mı? Yok. Onların hiçbir tanesinin böyle bir kabiliyeti yok. Büyüklüğü, küçüklüğü önemli değil. Onlar beni mesela konuşan yapamaz. Konuşan bir varlık olarak beni tasarlayamaz. Dikkat ediyorsan bu kendimi tanımlama süreci hep arka planda bir mesaja muhatap olmakla gerçekleşiyor. Durup dururken bence kendimizi biz tanımlamayız. Biz bir mesaja muhatap olduğumuz zaman öyle bir adım atma ihtiyacı hissederiz diye hissediyorum şimdi. Yoksa yani kendimizi tanımlamak diye bir şey bile dünyamıza gelebileceğini zannetmiyorum. Hele şu açıdan, yani varlığımızın kaynağına dair bir yolculuk gerçekleştirmek için kendimizi tanımlamak gibi bir düşünce bizim dünyamıza ancak bir mesaja muhatap olduktan sonra giriyor diye hissediyorum. Bunu ancak bir soru olarak da açmış olayım. Teşekkür ederim tekrar.
Allah razı olsun. Bence güzel bir konuyu gündeme getirdin. Yani ben senin bu üzerinde durduğun noktayı Resul'e ulaşma, yani Resul'e bir insan aklıyla ulaşamaz. Resul tamamen vahidir. Yani Resul'ün olması gerektiği düşüncesi akılla değil, vahiy ile ulaşılabilen, yani vahide akledilemeyecek, akledilebilen makul şeklinde tanımladığımızda Resul sonucu bize, yani Resul'ün sesini duyduğumuzda Risalete muhatap olabiliriz diye ulaşıyordum. Sen şimdi onu, bu sorunsalı en başa getirdin. Dedin ki ben bir mesajla karşılaşmadan ben neyim, kimim diye düşünemiyorum dedin. Bu aslında çok önemli bir soru. Bir taraftan şu demek, yani bu yaptığınız sunumların aslında değişmesi lazım. Farklı bir forma sokulması lazım demek. Çünkü sunumlarda biz aşamaları adım adım buradan hareketle kuruyoruz. İkincisi, ne diyecektim? Bir saniye. Zihnimi toparlayamadım. Birazdan gelir de. Ya o zaman şunu sorayım. Şimdi mesela bu kendini tanıma olayıyla alakalı düşünürken benim aklıma şu gelmişti. Ona ne dersin? Varoluşçular diye bir felsefe düşünce biçimi var. Bir felsefe ekolü var. Existentialist, existentialistler diye de tarif edilir. Ben kendini tanımayı yapan ve fakat bununla yolculuğuna devam edip bu sorularıma, bu ihtiyaçlarıma cevap veren bir yaratıcı vardır ve benimle konuşuyor sonucuna ulaşamadığından dolayı bu hayatı atılmışlık, acı, sıkıntı olarak tarif eden bir anlayışı gördüğüm için insanın kendi kendini, yani elbette daha öncesinde bazı mesajlarla karşılaşmakla birlikte yani senin dediğin tarzda aslında çok ideal yürümüyor bu şey, bu süreç. Ya ben doğuyorum. 4 yaşında annem bana diyor ki hadi aç Kur'an'ı, şimdi Kur'an çalışacağız diyor. İşte 10 yaşında babam diyor ki hadi camiye gideceğiz diyelim ki işte Cuma'da hutbe dinleyeceksin diyor vesaire vesaire. Yani çocukluğumdan itibaren bir vesileyle bunları duyuyorum. Bunların hepsi bana çeşitli açıklamalarla geliyor. Ya da işte bir arkadaşım bana ya ben Allah'a falan inanmıyorum, bence hayatın hiçbir anlamı yok diyor. Onunla karşılaşıyorum ve ona dair bir şeyler düşünmeye başlıyorum. Yani idealde süreç biraz böyle işlediği noktasında haklısın diye düşünüyorum. Ve fakat burada yani benim şu anda, hani geçen hafta bir kavram gündeme getirmiştim ya, dememorization diye. Yani bildiğim her şeyi unutmayla beraber. Şu an sıfırdan bakıyorum. Şu an bir yerde oturuyorum. Mesela şu an işte yorulmaya başladım çünkü işte yemek yemedim bir süre. Diyorum ki ya bedenim çok güçlü değil. Zihnim yorulmaya başladı, diyorum ki bugün kaç saattir sohbet ediyorum. O yüzden zihnim yoruluyor. Demek ki çok güçlü bir zihne sahip değilim. Adım adım sıfırdan insan daha önce bildiği şeyleri bir ön kabul olarak almadan bu yolculuğa çıkabiliyor. Bu anlamda ben şu an kendime baktığımda ben kendimi nasıl görüyorum diye bu soruları sorduğumda ne cevap verirsiniz? Aslında konuyu buraya getirmeye çalışmıştım. Zaten güzel şeyler de gündeme geldi. Hala yani yorum yapmak isteyen varsa onu da dinlerim. Ama el görmediğim için devam ediyorum. Ben şu notları almıştım. Bu notları hemen sizlerle paylaşayım. Kendimi tanımak diye düşündüğümde neyim yani ben? Nasıl bir şeyim diye düşündüğümde. Öncelikle Duyularımın sürekli olarak çalışan duyularımın etrafta gördüğü varlıkları algılayıp benim beynimde bir bilgi formuna ulaştırdığını ve onunla iletişime geçtiğimi fark ediyorum. Duyularımın farkındayım. Yani gördüğümü fark ediyorum. Ben görüyorum. İşitiyorum. Yani işitmek zorunda olmadığım halde, görmek zorunda olmadığım halde bu dünyadaki diğer 8 milyar insanla birlikte görüyorum. Ve bunların farkındayım. Az önce Celal'in yaptığı acizin vurgusuna ilaveten ihtiyaçlarım var. Fakirim. Bunları karşılayamıyorum. Bunları için başka insanlara ve evrendeki diğer varlıklara, ne bileyim hayvanlara, bitkilere ya da işte oksijene ve diğer işte azota mesela, karbona ihtiyacım var. Kendi ihtiyaçlarımı kendi içimde karşılayamıyorum. Daima başkasına ihtiyaç duyuyorum. Hassasım mesela. Hemen kırılıyorum, kırılganım. Birisi bana bir şey söylediği zaman hemen üzülüveriyorum. Ve canım sıkılıyor, dertleniyorum. Dayanıksızım, yani bedenen de dayanıksızım. Hemen ne bileyim 2 kilometre yürüsem yoruluyorum. Su içmem gerekiyor. İşte incinebiliyorum. Yani sevdiğim bir insanın bana karşı olumsuz bir bakışı benim içimi acıtıyor. Ne bileyim organlarım eskiyor, hastalanıyor, yaşlanıyor. Istırap, çile çekiyorum. Psikolojim zarar görmeye çok müsait. Yani çok rahat bir şekilde çocukluğumda yaşadığım şeyler hala üzerimde tesirini icra ediyor. İnsanlar beni kolaylıkla yaralayabiliyorlar. Doğuyorum. Ben doğmaya muhtaç olan biriyim. Beni doğurmak için bile birilerine ihtiyacım var. Yani bu sevdiğim, hoşlandığım, mutlu olduğum, keyif aldığım şu hayatı yaşamak için doğmaya, doğmak için anneye, anne için annenin tüm sistemine, babaya, bu doğumu gerçekleştiren doktorlara, hemşirelere, tüm sisteme, hastaneye, hastaneyi kuranlara, herkese ihtiyacım var. Sonra doğduktan sonra iş bitmiyor. Birilerinin sürekli benimle ilgilenmesi gerekiyor. Kendi başıma öyle büyüyüvermiyorum. Organlarımın çalışması gerekiyor. Sürekli kalbimin günde 10 bin defa atması gerekiyor. Büyürken hücrelerimin sürekli bölünmesi gerekiyor. 100 trilyon tane hücre var diyorlar uzmanlar. Bu hücreler sürekli doğuyor, ölüyor. Ben yaşlanıyorum, canım acıyor, işte başım ağrıyor. Böyle bir buna herhalde hassaslık mı denir? Yani İngilizce bir tabiri var da çok temel kavramsallaşmış olduğu için o aklıma geliyor direkt. Vulnerable diye. Herhalde buna kırılganlık mı ya da maruz kalınmak mı denir? Bunları kendimde görüyorum. Hastalandığımda şifaya muhtaç olduğumu görüyorum. Doktora ve ilaca ve tüm bu birikimi için insanların bilgilerini birbirine aktarabilmesine, bilginin birikip daha temelli çerçevelere ulaşabilmesine ihtiyacım var. Ölüyorum. Ama yaşamak istiyorum. Sonsuza kadar yaşamak istiyorum. Ama öldükten sonra bile yine birilerinin beni ya yıkamasına, ya gömmesine, ya da yakmasına muhtacım. Öldükten sonra bile daima birilerine muhtaç oluyorum. Yani bunları düşününce insan ne kadar aciz, fakir, kusurlu diye özetlenebilecek ifadelerle bir yaratılış içinde olduğunu, bir hadi yaratılış dediğimizde yine atlama yapıyoruz. Yani böyle zayıf, ne denir, yani insani durum demek istiyorum buna. Bilmiyorum nasıl karşılarsınız. Daha güzel bir kavram teklifiniz varsa ona da açayım. Human condition diye bir kavram gördüm. O çok hoşuma gittiği için öyle çeviriyorum. Yani ben insan olarak kendim hariç koca bir evrene muhtaç. Evrene ihtiyacım var. Şu hayatımı devam ettirebilmek için. Kendimi böyle tanıyınca o büyük büyük iddialardan öyle her şeye yeterim, her şeyi çözerim, her şeyi bilirim iddialarından sıyrılmak zorunda hissediyorum. Yani o zaman kendimi tanıyınca bir başkasının sözü, bir başkasının bir cümlesi, bir gülümsemesi benim ihtiyacım olan bir şeye dönüşüyor. Ya ben kendimce genel olarak bu notları aldım. Hemen de 2 tane el kalkmış. Onlara bırakayım, devam edelim. Buyurun.
Sanırım ben önce kaldırmıştım Celal. Hakkını helal et. Bu ihtiyaçlar mevzusu dile getirildi. İhtiyaçlar var. Evet, diğer bir arkadaş isteklerden bahsetti. İnsan kalbinin istedikleri, işte sevmek istiyor, sevilmek istiyor. İhtiyaçlarımız var. Çok fazla ihtiyaçlarımız var. Zayıfız. Bunları görmek herhalde çok zor olmasa gerek. Ki hani zaten bunun tersi söyleyen bir şeyler söyleyendi. Yani ben bilmiyorum, çok duymadım. En işte seküler diyebileceğimiz insanlar dahi işte yarın öbür gün, hatta yarın öbür gün bile değil. Yani bugün işte virüs, korkuyoruz ama ne olacağız falan diyoruz yani. Yarın öbür gün uzaylılar gelecek, bizi mahvedecek diyenler dahi var. Yani hani öyle şaka falan da değil. Bu konuya milyon dolarlar harcayan insanlar var. Kurtarmak için insanlığı. Zayıflık noktasında evet, istekler noktasında evet, sürekli söyleniyor, dile getiriliyor. Bir de ilginç bir şey daha var aslında. Tüm bu zayıflığımıza rağmen isteklerimizin tamamının da, veya hadi diyelim birey özelinden konuşursak, çoğunun da işte Yakup arkadaş saydı, kalbimin atması gerekiyor falan. Çoğunun da karşılandığını da görüyorum ama. Yani ortada bir başarı da var. Hani tabiri caizse. Yani ortaya getirdiğimiz bir başarmışlık da söz konusu. Ortada duran. İşte nedir? Efendim, sağlıklı olmam gerekiyor. Bakıyoruz, sağlığımızı idame ettirecek de bir sürü şey var ortada. İşte meyve sebzeler var. Beni sağlıklı tutuyor. İlaçlar var. Doktorlar var. Ya da hadi daha işte soyut gittiğimizde bile benim bazı sorularım var. Bunlara cevaplar da var gibi duruyor ortada. En azından bir kısmına. Hatta yani şimdi bakarsak, pratik olarak düşündüğümüz zaman benim varlık anlayışım ya da kainat anlayışım, insanlık yönü, insanlığım yönünde dahi cevaplar var. İşte mesela dini kaynaklar bana diyor ki öbür dünya var, işte şöyle olacak, böyle olacak vesaire diyor. Ya da dindar şeyler, düşünürler vesaire, ortaya bir şeyler koyuyorlar. Yani nereden bakarsak bakalım, ortada bazı ürünler de var. Bir şeyler elde edilmiş. Sanırım insanın kendini tanıması, bu ortaya konulmuş olanlarla bu ihtiyaçları ve zayıflığı arasındaki ilişkiyi de doğru kurabilmeye bakıyor. Yani evet, ortada bir şeyler var, beni tatmin edebilecekmiş gibi gözüken ya da üretilmiş gibi gözüken. Ama acaba bunları ben mi üretiyorum? Yani işte bu insanlık ilerliyor diyoruz. Sürekli ortaya yeni bir şeyler konuluyor. Teknoloji gelişiyor. Bunları reddedemiyoruz değil mi? Yani gelişiyor çünkü gerçekten. Hani bir önceki derste de konuştuk sabahki. Bir terakki söz konusu. Bunları kime mal edeceğim ben? Yapmadığım işlerden dolayı övünmek mi isteyeceğim? Yani övünmeyi kendime mi alacağım? Yoksa bu övünmenin bir kaynağı vardır mı diyeceğim? Hamdi kime vereceğim? Sanırım kendini tanıması insanın bununla da alakalı. Yani sadece zayıflığını bilmesi, ben bir şey yapamam demesen, zayıfım demek çünkü ben bir şey yapamam demeye otomatik götürmüyor ne yazık ki. Çünkü ortada yapılmışlıklar var. İşte çok çalışınca bir şeyler oluyor gibi gözüküyor. Yani bir ürün var ortada, bu ürünü sahiplenememe ya da sahiplenme söz konusu oluyor. Bir başarı var, bu başarıyı kime mal edeceğim sorusu gündeme geliyor. Ya çünkü dediğim gibi şeyin noktasında dahi, hani insaniyetime bakan, ya bana ne olacak gibi sorularımın dahi cevapları var ortalıkta dolaşan. Kimisi de hatta işe de yarayan cevaplar, ama ben bu cevapları da alıp mesela belli düşünürlere falan atfedebiliyorum. Gazali diyorum, çok iyi düşünmüş. İşte Nursi, canım çok iyi yazmış. Yine kendi gibi kişilere mal edebiliyorum bunları da. Dolayısıyla bu mal ediş işte sanırım kendini bilmeyle alakalı bir şeymiş gibi geldi bana.
Allah razı olsun. Çok önemli bir konuyu gündeme getirdin Birkan. İnşallah bu gündeme getirdiğin konuyla alakalı haftaya Yusuf bize bir sunum yapacak. Konuştuk. Yani sunumda burada da ifade etmiş olayım. Yani çalışılan metin 18. sözün birinci noktası olacak. İlgilenenler okuyup gelebilir. Ama sunum üzerinden gidecek müzakere. Bu konu tabii kendini tanımanın daha ileriki bir aşaması diye görünüyor bana ki çok çok çok temelli bir aşama ki Resul'le ilişki açısından da doğrudan zemini hazırlayan bir konu herhalde. Allah razı olsun. Evet Celal buyur.
Muhammed Said'in dediği işte ben kendimi tam olarak tanımlayamam. Benden sorumlu olan her kimse o tanımlamadan ben tanımlayamam. Bu aslında yani belki biraz ilerletiyor konuyu ama şöyle bir şey de var gibi geliyor bana. Şöyle bir bunu şu şekilde de anlıyorum. Taşlar tam olarak yerine de oturmuyor aslında. Ya benim sorgulamamda kendi varlığımı ve olayların varlığını, olayların nedenleri nelere işaret ediyor? Baktığım zaman bir şeyler işaret ediyor gibi gözüküyorlar ama neye işaret ediyor bilemiyorum. Bu anlamda bir tanım da yapamıyorsun aslında. Yani taşlar tam olarak yerine oturmuyor. Bir şeyler var, bazı ipuçları var. Ama bir tanım da tam olarak yapılamıyor diyebiliriz. Bir alim zaten şu anlamda diyordu tanım için. Bir daire gibi düşünürsek, tanım bir daire gibi olması gerekiyor. Dolayısıyla kapalı olması gerekiyor şeklinde bir şey vardı tanım için. Görüşü vardı. Dolayısıyla aslında tam olarak kapanmıyor şey. Bir şeyler var, bir yerlere doğru gidiyor. Belki varacağım sonuç bir yerlere doğru gidiyor. Yönlendirilme var gibi bir yerlere doğru. Tam olarak şey de yok ama. Tam bir tanım getirme gibi. Birkan abinin söylediği şeyler bana göre bazı şeyler var gibi gözüküyor. Cevaplar, ürünler, işte belki birikimler. Onlar da bana göre biraz acele edilmiş şeyler. Tam olarak tanımının tasdiklendiği ya da geçerli kılındığı düşünülmeyen bazı düzeylerde, sosyal kabuller düzeyinde olabilir. Ama bana göre varoluş düzeyinde, kozmik düzeyde geçersiz şeylerdir. Yani bana göre insanın her türlü gayesi, hayali, hayata dair her türlü fikri anlamında eğer gerçekten de o olayları gerçekleştiren şuurlu bir kaynak yoksa ve de bu şuurlu kaynak şeyini bildirmiyorsa kendisinin ne kastettiğini bildirmiyorsa benim anlayacağım şekilde bu artık ne şekilde olursa olsun bildirmiyorsa bana göre şey yoktur yani. Hiçbir tanım yoktur. Günün sonunda bütün tanımlar şeye gidiyor. Bir varmış bir yokmuş olacak. Yani benim bütün arzularım, emellerim, kavgalarım, işte bütün çekişmelerim, yani hepsi günün sonunda ne olacak? Bir varmış bir yokmuş olacak. Baktığımız zaman sanki bir döngü var, esas bir döngü var. Eğer şuurlu değilse bu döngü aptalca bir döngüdür. Bir devri daim var, bir döngü var. O döngü içerisinde belki bazı insanlar doğal döngü falan diyorlar. Böyle isimler takmışlar. Baktığım zaman bu döngünün bir yan ürünü. Senin arzuların, senin görüşün, senin hayatın bir amacı olması gerekiyor şeklinde anlayışın. Bir yan ürün baktığımız zaman. Önemsiz yani sadece önemli olan bir şeydi. Aptalca bir döngüydü. Senin anlayışın orada bir ya da senin varlığın bir yan üründü. Sonuçta çok önemli bir şey değil ki yani. Belki geçici olarak şu geçici hayatın bağlamında, bu şartlar altında tamam belki heyecanlanıyorsun, savunuyorsun bazı şeyleri. Ama kozmik düzeyde düşün. Yani ne önemi var ki? Zaten zerre kadar bir şeyin var yani baktığımız zaman. Zerre kadar bir yer işgal ediyorsun. ve çok geçici. Baktığımız zaman şeyin kozmozun şeyine göre oranla senin şeyini, ömrünü. Ne önemi var ki yani bir salise bile değil. Bu anlamda hiçbir tanımdan bahsedemeyiz bence. Ki bahsediliyorsa sahtekarlık yapılıyor. Dolayısıyla yani o şeye katılıyorum. Henüz bir tanım yapılmadı. Ondan sonra ben hatta şeyi de iddia ediyorum. Henüz şeyden falan da daha bahsedemeyiz. İşte şu işte yaratıcının isimleri var falan. Daha o noktaya oradan bahsedemeyiz. Çünkü o şuurlu varlık gerçekten de maksadını bana bildirmedi ki. Bildirmediği sürece benim yaptığım bütün çıkarımlar kendi kafamdan uydurduğum, kendimin yarattığı anlamlardır. Ki zaten Kur'an'da da şeydir. Daha önce senin kitaptan falan haberin yoktu der. Kitap ne demek? Başı sonu belli, bir amacı falan olduğu belli bir şey yani sonuçta. Sana bildirmeden, yazar sana bildirmeden şeyini. Sen kitap hakkında yaptığın yorum bana göre şey boşa çıkıyor. Kitap bile diyemezsin yani. Yazar yoksa, yazarı olmayan bir şey için kitap bile diyemezsin. Dolayısıyla henüz bir şeyden bahsedemeyiz. Tam bir tanımdan bahsedemeyiz. Şu isimler varmış, bu isimler sergileniyormuş gerçekten de. Bunlardan hem bu aşamada bahsedemeyiz gibi geliyor bana. Ki zaten 11. sözde de isimler, esma, saraydaki şeyler, gizli nakışlardır. O nakışlar da zaten Yaver Ekrem şey yapıyor, öğretiyor. Ki o, bence orası da bir önemli bir detay.
Allah razı olsun. Evet, son 4 dakikamız kaldı. Birkan'a bırakayım, sonra da bitirelim inşallah.
Allah razı olsun. Yani önümüzdeki hafta ya da böyle geçiş olsun diye bir şey vurgulamak istedim. Mesela Celal'i dinlerken aklıma geldi. Şeyi vurgusunu yapıyoruz. Yani işte etrafta, piyasada bir sürü açıklama var ya da kendi kendime düşünüyorum. Bir şeylere ulaşmaya çalışıyorum. Ama bunlar eksik kalıyor. Ya da bunlar doğru değil, yanlış değil. Bunlar yanlış. Çok fazla yanlış var içerisinde. Vurgusunu yapıyoruz. Doğru da yani evet hakikaten eksikler de. Ama sanki asıl mesele o da değil. Yani bazı açıklamaların eksik kalması ya da seküler kaynaklardan gelen açıklamaların eksik kalması, dini kaynaklardan gelen açıklamaların daha doğru olması değil sanki mesele. Yani diyelim ki hadi örnek olsun diye Nursi'nin eserlerinde işte belli bir metodoloji izliyoruz ve çok güzel yakaladığını kabul edelim her şeyi. Soru şu aslında, ya Nursi de çok iyi düşünmüş arkadaş. Ben de çalışırsam ben de çok iyi düşünürüm. Bunu mu söylüyoruz? Yani bu ortaya çıkan ürünün Nursi'ye mi mal ediyoruz? Ya da kendi düşündüklerim dediklerimi kendime mi mal ediyorum? Yoksa bana verilmiş bir şeyler olarak görüp, bunları da yaratılmış olarak görüp, yaratılmış olduklarını bilip, onların da kaynağına mı başvuruyorum? Yoksa hani mesele içerik değil. Yani işte şu biraz daha doğru, bu biraz daha yanlış. İşte seküler olunca eksik kalıyor.
Biraz toparlayabilir misiniz Birkan? Az önce vaktimiz kaldı.
Tabii. İnsanın insani yönüne cevap veremiyor. Onun için seküler olmaması gerek değil mesele. İçerik ne olursa olsun zaten ben yaratmadım ki. O yaratmadı ki. O düşünce ona mal edemem ki.
Allah razı olsun. Evet, haftaya bu konuları konuşacağız inşallah. Abdullah'la bitirelim. Abdullah, buyur. Sesin gelmiyor, mikrofonun açılmıyor mu? Açmayı mı unuttun? Açabilirim istersen. Hala gelmiyor. Bana yazabilirsin açmamı istersen mikrofonunu. Yoksa yanlışlıkla mı kaldırdın?
Kendimi tanımlamadan önce ve bu tanımlamayı yapacak bir eğitimim olmadığı açısından bir düşünme olarak konuşuyoruz. Burada kendimi tanıma isteğinin bende var edilmesi ayrıcalık olabilir mi? Yani bu metinde ki tanımlama buna mı gidiyor? Yani bu tanımı yapan değil de bu tanımlamayı yapmaya istekli oluş başlangıç olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bir kaynağım yoksa, bir kaynak henüz ulaşmamışsam, bir öğrenmemişsem, bir eğitim almamışsam ama bu isteğim benim fıtratımda bu isteğin oluşmasını bir başlangıç olarak zaten kabul edebilirim açıkça. Teşekkür ederim.
Allah razı olsun. Yani bence önemli bir yorumdu. İnşallah haftaya bunu da gündemimize alarak devam edelim. Allah razı olsun. Yani benim için zor bir gündü çünkü oruçluyum ve daha 4-5 saatim var. İnşallah yormamışımdır. Allah razı olsun. Haftaya dediğim gibi 18. sözün 1. mektubundaki çerçeveyi sunum olarak dinleyeceğiz. Dileyenler okuyabilir. İnşallah haftaya aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.